Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, İslam Tefekkür Ufku programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Erhan Turan'la birlikteyiz. İslam Tefekkür Ufku programında birkaç haftadır iradecilik prensibini konuşuyoruz ve bu haftada konuşmaya devam edeceğiz. Hayatın içerisindeki vazifelerimizi ele alarak bu meseleyi konuşuyoruz. Bu prensibin bize getirmiş olduğu sorumlulukları konuşuyoruz. Doktor Erhan Turan hocamla birlikte. Hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Sefalar verdiniz.
Allah razı olsun hocam. Geçen hafta toplumun içerisindeki bazı vazifeleri konuştuk. Toplumun içerisinde olan profillerin vazifelerini konuştuk. İşte zenginsek, fakirsek, hastaysak, gücümüz, kuvvetimiz yerindeyse, gençsek veya yaşlıysak bu bağlamda bize hangi vazifeler düşer? Biz hangi bakış açısıyla hayatımızı yaşamalıyız sorusuna cevaplar aradık. Bu hafta yine bu tür vazifeleri konuşmaya, bu tür hayatın içerisinden profillerle vazifemiz nedir bunu konuşacağız ve iradeciysek nasıl bir bakış açımız olacak? Bir yöneticiysek nasıl hareket edeceğiz? Veya bir yöneticinin emrinde, bir iradecinin emrinde çalışıyorsak vazifemiz ne olacak? Ve belki de en önemlisi, burada biraz uzun duracağız belki, anne veya babaysak, bir evlat bize emanet edilmişse nasıl hareket edeceğiz sorularını sormuş olayım hocam, buyursunlar.
Allah razı olsun. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Tabii biz geçtiğimiz derste, geçtiğimiz programda İslam'da iradenin tezahür alanları derken genelde insanların zenginliğinden, fakirliğinden, hastalığından, güçlü ve kuvvetli olmasından, gençlik ve yaşlılığından bahsettik. Tabii bu her insanda zahir olacak hallerden bir tanesi. Burada irade nasıl karşılık bulur? Yine dersin başında söylediğimiz gibi burada da söyleyelim. Başta irade dediğimiz halin kesinlikle Allah ve Resulü gözetilerek ve iman meselesi olduğu düşünülerek yönlendirilmesi, hareket ettirilmesi gerekiyor. Daha sonrası vakitlerde inşallah akıl ve aklın da kuvvelerini irade ve kuvveler babında konuşacağız. Nereye oturur diye. Ancak burada tabii toplum içerisindeki tezahürleri konuşulurken de, anlatılırken de herkesin de çok önemli olduğu bir yer aslında konum bu, idareci olma. Yani kulun idareci ise iradesini nasıl yöneteceği ya da idareciliğin karşılığında başkasının bir emri altında çalışıyorsa nasıl bir karşılık bulacak? Bunlar bizim için toplumun aslında ya abat alanlarıdır ya da helak alanlarıdır. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Şunu bilmek lazım, herhangi bir idare eğer kabul edildiyse insanların sorumluluğunu almak üzere o idarenin, yanlış hatırlamıyorsam İbrahim Ethem Hazretleri'nde okumuştum, ateşten gömlek misalidir diyor. Ateşten gömlek misali, yani bir gömlek var, giyeceksiniz, o gömlek sizi yakmayacak. İdareci olarak sizi yakmayacak o gömlek. Birincisi bu. İkincisi, oturduğunuz makamı yakmayacak. Üçüncüsü, etrafınıza da oralardan ateşler sıçramayacak. Yani idareci olmak sadece bir idareyi aldım, götürüyorum, hani Anadolu ifadesiyle vaziyeti ya da durumu idare etmek değil. Yani orada üretken olmak, orada iş çözebilir olmak, özellikle adalet ve hakkaniyetten uzak durmadan mesuliyeti altındakilere tavır ve davranışlarda bulunmak. Yani nasıl ki zengin fakiri kendine zimmetli bilip tavır ve davranışta bulunacaksa, idareci de emri altındakileri Allah'ın kendisine zimmetli olduğunu, zimmetlediğini düşünerek hareket etmesi gerekiyor. Yine iman konusuyla alakalı bir şey bu. Yani iradenin idareci de imanla karşılık bulması hali. Onun bizim zimmetimizde olduğunu bilip ona göre hareket etmemiz esası vardır. Ve özellikle onların hayatlarındaki ilgilenme alanları vesaire. Burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın imamet bahsindeki hali, yani kendisi müminlerin imamıydı aynı zamanda. Ama namazdan ayrılmadan önce sahabeyi şöyle bir gözden geçirirdi. Bir bakardı kim var kim yok, bir yoklama yapardı. Eğer olmayan birisi varsa ne oldu bu kardeşe diye sorardı. Bu şu anlama gelir, yani bir idareci kendi mahiyeti altında, şimdi biz bir idarecinin, devlet idaresinde olan bir insanın 70-80 milyonun her birini bu şekilde idare etmesini bekleyemeyiz. O yüzden ne vardır? Ağacın dalları gibi bunun alanları vardır. O zaman bir idarecinin kendi mahiyetinde, kendi sorumluluğunda olan insanların haleti ruhiyesiyle, bu haliyle ilgilenmesi gerekiyor. Yani hal soracak, hatır soracak, ihtiyacı var mı yok mu onu soracak, bir hastalığı varsa ilgilenecek ya da maddi sıkıntısı varsa o maddi sıkıntısına takviyede bulunacak. Yani onunla ilgilenip onun ihtiyaçlarıyla hallenmiş olacak. Bir diğer mesele makam ve mevki, aslında şeytanın çokça yakalamaya çalıştığı, aldatmaya çalıştığı alanlardandır. Çünkü biz Hazreti Yakup Aleyhisselam'dan biliyoruz, Yusuf Aleyhisselam'dan biliyoruz, Yusuf kıssasını anlatan o Yusuf suresinde. Üç temel şey insanı helakine ya da abad olmasına yardımcı oluyor. Sebep oluyor helakine ya da abad olmasına yardımcı oluyor. Bunlardan birisi servet, birisi şehvet, biri de şöhret. Şimdi eğer bir makam ve mevkinin getireceği haller, durumlar, kalp buna hazır değilse ya da nefs bu ağırlığın altında yaşayamayacak durumdaysa, bu sefer ne yapıyor? Enaniyete dönmeye başlıyor. Yani kendinden başka bir şey düşünmüyor ve insanları bu anlamda yok kabul eder hale geliyor. Ayrı bir gurur oluşturuyor. Ben buranın, çok af buyurun, tek sahabiyim. Burada kimse bana burada müdahale ve mücadele edemez diye bir hale girmeye başlıyor. Bunun daha kötüsü var, kibire dönüyor. Demek ki enaniyet, gurur ve kibir bir zehir, kalpteki bir zehir ve bunun temizlenmesi esası vardır. İdarecinin sahip olduğu idare kadar tevazu halinde olması gerekiyor. Ancak burada şuna dikkat etmek lazım. Burada da adaletli olmak lazım. Yani tevazu göstereceğiz derken o tevazuyu da kibire döndürmemek lazım. Ya da orada bir vakar duruşu sergileyecekken onu da kibre döndürmemek lazım. Bu aslında iki ucu keskin bıçaktır yani. Yani ne taraftan tutarsanız tutun elinizi kanatma ihtimali vardır.
Mütevazı enaniyeti mi diyorlar? Böyle bir tabir vardı.
Mütevazi enaniyeti diyorlar.
Evet. Bir de kadife kibiri var.
Tabii. Bunlar işte şeytani ve nefsi aldatmaların ne diyelim olumlu duran hali. Yani maneviyatlıca duran hali. Yani biz onu şey zannederiz. Yani ben işte bu makamın hakkını vermeye çalışıyorum duruşu vardır. Ama o makam hakkı vereceğim dediği yerde Allah korusun gurur ve kibir içerisinde duruyordur. İnsanları kendinden küçük görmeye başlamıştır. Hor görmeye, hakir görmeye başlamıştır. Farkında olmaz. Bu sebeple idareci olan arkadaşlarımızın, idari vazife alan arkadaşlarımızın o idarenin kendilerine bir emanet olarak verildiğini ve Allah'ın bu emanetten sorgu suale çekeceğini düşünmeleri gerekiyor. İşte biz Kur'an ve sünnet üzere idareci olan örnekleri biliyoruz. İşte Hazreti Peygamber başta olmak üzere dört halife ve halifelerden sonra gelen o Hulefai Raşidin dönemlerine baktığımızda onların en güzel idareciliği yapmaya çalıştıklarını görüyoruz. İşte Osmanlı'ya bakıyoruz. Elhamdülillah evet. Osmanlı yönetimlerine idarenin en güzel halleri örnekleriyle, onlarca örnekleriyle hatta karşımızda duruyor. Bir de o örnekliğin arka planına bakıyoruz. İşte her idarecimizin Allah ile Peygamber ile barışık bir hal yaşadığını görüyoruz. Ama sairlerine baktığımızda, yani dünya sadece hedef olan, işte dünyaya gelmiş olan diğer krallara, padişahlara ya da işte Bizans vesaire imparatorlarına bilmem nelere baktığımızda, oralarda da sadece kendi dünyevi kibirlerinin ve kendi dünyevi insanlar üstün görme hallerinin, yani ilahi olmayan hallerin karşılığını görüyoruz. Zulümde zulmette devam ediyorlar ve bulundukları makamı kendilerine güç merkezi yapıyorlar. Yani aslında makam bu tür insanları teslim alıyor ama Allah ve peygamberle yaşayan insanlar da makamı teslim alıyor. Yani ya makam sizi teslim alıyor ya da siz makamı teslim alıyorsunuz. Eğer dünyevi sistemlere takılırsanız ve aklı putlaştırırsanız ve sadece heva ve hevesin arkasına takılırsanız, o zaman makam teslim alıyor ve makam bizi yönetmeye başlıyor. İslami sisteme baktığımızda, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve örnekliklerine baktığımızda, Kur'an ve sünnetten gelen örneklere baktığımızda, ecdadımıza baktığımızda bu anlamda makama teslim olmaktan ziyade makamı teslim aldıklarını görüyoruz. Yönetiyi onlar yöneten oluyorlar. Makamın yönettiği değil, makamı yöneten kimseler olmaya başlıyorlar. İşte tebliğli kıyafet yapabiliyorlar. İnsanlar arasında gezebiliyorlar. Hal hatır sorabiliyorlar. Rahatlıkla kendilerini ifşa edebiliyorlar. Arkalarına bakmadan bir arıza, bir sıkıntı görmeksizin dolaşabilir hale geliyorlar. Orduları varsa orduların başında duruyorlar. Yönetimde işin başında duruyorlar. İşi arkadan takip eden değil, işin önünde yürüyen insanlar olmaya başlıyorlar. Ve en önemlisi ve en mühimi, kul haklarına riayet ederek yönetim sistemi oluşturuyorlar. Tabii burada emir altında olan insanlar da kendi kazançlarını helal ettirme adına, helal kazancı yakalama adına ellerinden geldiği kadar gayret içerisinde olacaklar. Onlar da dürüstçe çalışmalarına devam edecekler. Tamam, bizim idareciden beklediğimiz haller elbette ki Allah ve peygamber çizgisiyle olacak ama kul da Allah ve peygamber çizgisiyle o sorumluluklarının bilincinde ve yerinde olan olacak. Yani kendisine nasıl ki idareciye zimmetlendiyse verilen vazifenin de kendine zimmetlendiğini bilecek. Ya bu bir çay ocağında çay yapan bir kardeşimiz olabilir. Bir ders anlatan bir öğretmen olabilir. Ya da işte bir belediye çalışanı olabilir ya da başkan olabilir. Hiç fark etmez. Hangi alanda olursa olsun kazandığını helal hale çevirmeye çalışması gerekecek. Yani mesai dediğimiz kavramın hakkını vermeye çalışacak, dürüst çalışacak. Bu anlamda da insanlara faydalı olmanın gayretine düşecek. Yani sadece verilen işi yapmaktan ziyade iş alanlarını açmaya da çalışacak. Çünkü inna Allaha yuhibbul muhsinin, Allah işini güzel yapanları sever buyuruluyor Kur'an'da. O zaman işini en güzel yapan olma. Tabii bir de sorumluluğunun farkında olacak, sorunlu olmayacak. Yani çalışanlarımızın da böyle bir edep yakalaması gerekiyor. Kendisine verilen iş sorumluluğunu bilecek ama işte sorun çıkaran birisi olmayacak. Evet. Gücünün yettiği kadar, elinin yettiği kadar işini güzel yapmaya çalışacak. Beceremediği bir iş varsa yapıyormuş gibi de yapmayacak. Ne yapacak?
Orada ben yapamıyorum.
Ben yapamıyorum diyecek.
Gelecek kimeyi bilecek.
Evet. Ve bunu da yapmış olacak. Yani neticede en güzel şekilde olması gerektiği gibi, yani emanet bilinciyle işine yaklaştığı zaman o iş çok güzel ve kalitesinde yürüyecektir. Ya da tam bunun tersine, eğer Allah korkusu ve peygamber muhabbetiyle işin içerisine girilmediği zaman da o olaya sadece vaziyeti geçiştirmek bakımından değerlendirilecektir. Yani ne yapacak? Günü kurtaracak. Yani Anadolu'da kullanılan ifadeyle günü kurtaracak. O günü sadece akşam etmiş olacak ve diyecek ki bugünü de atlattık diyecek. Ve helal mi haram mı kazandığını bilemeyecek. Şimdi dua edecek, Allah'tan isteyecek ama kazancı helal olmayınca, kazanç sıkıntı olunca bu sefer o dualara da icabet olunmayacak. O yüzden kulun gücünün yettiği kadar işin hakkını vererek çalışması ve emanete riayeti esası vardır. Başkasının emri altında çalışarak. Burada tabii dersin başında söylediğimiz anne babaysa vazifesi nedir? Burada tabii evladın da anne babalarına karşı olan vazifeleri vardır. Bunu derslerimizde sık sık söylüyoruz. Ama şurayı bilmek lazım. Anne babalar da yine çocuklar üzerinde iradeyi kullanırken, biliyorsunuz çocuklar belli bir yaşa kadar annelerine babalarına bağımlıdırlar. Evet. Yani kendi tercihleri olmaz. Mesela 3 yaşında 4 yaşındaki çocuğa siz bir sütün içerisine şöyle okkalı bir zehir koysanız onu kaldırır lıkır lıkır içer. Yani bunun içerisine annem babam ne koydu demez. Anne babasına bu anlamda
güvenir.
Sonsuz güveni vardır. O yüzden ne yapacak anne baba? Evladını nasıl ki zehirli bir sütle beslemeye çalışmayacaksa zehirli bir maneviyata yönlendirmemeye de çalışacak. O zaman evlatları ilahi bir emanet olarak görecek önce. Yani bana evladım Allah'ın bir emanetidir. Ben o emanete Allah'ın benden teslim etmemi istediği gibi riayet etmekle mükellefim gözüyle bakacak. Yani ne yapacak onu? Allah'ın bizden beklediği hal kuldur, kulluktur. O zaman o kulluk bilinciyle o çocuğu yetiştirmeye çalışacak. Yani onlara İslamiyet'in esaslarını, şahsiyet ve karakterini yerleştirerek bir miras olarak bırakmaya çalışacak. Ona özellikle Kur'an öğretecek, Kur'an tahsilini yaptıracak ve ahlakını, Kur'an ahlakını, İslam ahlakını empoze etmeye, vermeye çalışacak. Onu o halle, o haleti ruhiyeyle yetiştirmeye çalışacak. Yani çocuk Allah'ın varlığını bilecek, peygamberin varlığını bilecek, Allah sevgisini bilecek, peygamber sevgisini bilecek ve bu halle çok küçük yaşlardan itibaren, tabii bunun için öncelikle uygulayan bir anne baba olmak gerekiyor.
Evet.
Yani evinde namazı olan, abdesti olan, Kur'an'ı olan, Kur'an'la ilgili gündemi olan, peygamberine makam ayırmış, mekan ayırmış bir hali olan, yani illaki bir köşeye peygamber köşesi demeye gerek yok ama evde bir peygamberin varlığını da çocuğun görmesi gerektir.
Tam onu soracaktım hocam. Yani peygamberimize makam ayırmak demekten kastınız ne?
Yani şöyle bazen duyuyoruz biz işte bir köşe. Burada Peygamber Efendimizin işte kitap, ondan bahseden kitaplar, ondan bahseden işte vesaire ürünler gibi böyle bazı köşeler yapılıyor. Bunlar olsun. Bunlar güzelliklerdir. Yani oradaki evdeki inşallah maneviyatı, bereketi artırır. Ama esas olan evin o köşesine hapsetmek değil tabii. Yani evin arka köşesinde de Hazreti Peygamber olmalı. Evin, çok af buyurun, lavabosunda da Hazreti Peygamber olmalı. Evin mutfağında da peygamber olmalı. Yani Allah ve peygamber olmalı. Ve orada onların bir hal karşılığı mutlaka olmalıdır. Yani televizyon seyrederken, internette bir yayına bakarken ya da herhangi bir ödev yaparken, namaz kılarken, yemek yerken, sofra kurulurken, kaldırılırken, her boyutuyla mutlaka olmalı. Yani bir helal lokma çocuğun boğazından geçecek hale getirilmeye çalışılmalı. Salih ve saliha bir ebeveyn olarak, anne baba olarak onlara o güzel örnek sergilendikten sonra çocukların o anlamda dizayn edildiğini görmeye başlayacağız. Yani namaza kalkan bir anne babanın namaza kaldırılan bir çocuğu, belli bir yaşta bu alışkanlığın verilmesi gerekiyor. Tabii biz örnekleri genelde ibadetlerde namaz üzerinden veriyoruz. Çünkü 5 vakit muhatabız.
Evet.
Ve bir kere gelmediği için yılda ya da birkaç defa gelmediği için yılda, günde 5 kere muhatap olduğumuz için bizim esas ibadetimiz, bu anlamda devamlı telkin edilmesi gereken ibadetimiz namazdır. Yani çocuklarımızı çok küçük yaşta namaza alıştırma. O şöyle olacak. Anne baba evde bir namazgah edinecek kendisine. Yani çocuğunun o evde namaz kılındığı haberdarlığı olacak. Birincisi bu. İkincisi, belli bir yaştan sonra artık o çocuk cemaate kazandırılmaya çalışılacak. Yani özellikle anne baba ya da baba namaza giderken camiyi gündemine alacak. Bak ezan okunuyor, haydi abdestimizi alalım, camiye gidelim duygusu oluşacak. Çocukta bu hal gelişmeye başlayınca, bunun için tabii yaş aralığı beklemek yok. Yani anneden doğduktan sonraki hal bu. Hatta doğmadan önceki hal bu. Yani biz çocuğumuz namaz kılsın diye namaz kılmaya başlamayacağız. Zaten namaz kılan bir anne baba olmak zorundayız biz. Burada bir pragmatist de düşünmeyelim. Yani orada faydacı bir hareket, bir karşılık varmış gibi düşünmeyelim.
Hı hı.
Yani çocuğumuz namaz kılsın, ben namaz kılayım, o alışınca bırakırım demektir bu aslında. Yapacağımız şey şu, biz Allah'a kul olan, Allah'a ibadet eden bir mümin örneği olmak haliyle çocuğumuzun gözünün önünde bir numune. Bir de çocuğa, özellikle kendi çocuklarımızın bize olan muhabbetini zirveleştirmeye çalışmak lazım. Çünkü kalp kayar. Kalp kayar. Yani sizi bir yere kadar sevecektir. Bir yerden sonra ergenlikle birlikte belki anne babasını düşman olarak da görmeye başlayacaktır kendisine. İşte orada kucak açanların kucağına geçecektir. Yani kendisini seviyor gibi görünenler, kendisine muhabbetli gibi görünenler, yani kendi nefsi dokularınla oynayanlar çocuğu orada sizden rahatlıkla çalabilecektir. O yüzden anne babalar tabii ki belli bir yaşa kadar çocuğu çok rahat yönetebiliyor. Yani bir kuzu gibi güdebiliyorsunuz çocuğunuz. 6 yaşına, 7 yaşına, 8 yaşına, hatta 9 yaşına kadar. Akıl bali olmaya başlayınca, artık akıl gelmeye başlayınca, iyi kötüyü birbirinden ayırmaya başlayınca çocuk ve buluğa dermeye başlayınca artık nefs ve şeytan devreye giriyor. Nefs devreye giriyor. Beğeniler oluşuyor. Çevre şartları ve faktörü çok önemli. Çocuklarımız özellikle bu anlamda salih ve salihatın olduğu yerlere, salih erkek ve kadınların olduğu yerlere meylettirmek gerekiyor. Onlarla buluşturmak gerekiyor. Bir araya getirmek gerekiyor.
Şimdi hocam, siz sevgiden bahsettiniz.
Evet.
Çocuğu kendimize bağlamalıyız.
Evet.
O manada,
evet,
dediniz. Şimdi bunu nasıl başaracağız sorusunu soracağım ama o soruyu açma babında da şunu sormak istiyorum. Şimdi çocuğa bir edep de vermemiz lazım.
Evet.
Bir yönlendirme de yapmamız lazım. Bu bazen işte Peygamber Efendimiz de buyuruyor ya, artık namaza kalkmıyorsa,
evet, 7 yaşına kadar,
7 yaşına kadar şöyle bir artık
10 yaşına geldiğinde,
10 yaşına geldiğinde okşanmalı.
Evet.
Tabiri caizse. Yani bir de bu var. Biz çocuğumuza hiç kızmayacak mıyız mesela?
Evet.
Çocuğumuza hiç yapma etme demeyecek miyiz? Bizi sevsin diye sürekli her yaptığına tamam mı diyeceğiz? Bunun ölçüsü ne olacak?
Ha hocam, aslında çok riskli bir alan,
evet,
burası. Anne babaların burada peygamberimizin durduğu ölçüyle. Şimdi şöyle düşünelim. Anne babayla çocuk arasındaki diyalog,
hı-hı,
yani alışveriş, duygu alışverişi ne kadar kuvvetli ve kavi olursa, yani anne baba bunu çocuğuna ne kadar hissettirecek olursa, çocuğunu ne kadar bu anlamda kendisini sevdiğini çocuk anlayacak duruma gelirse, orada bir bağlılık oluşacaktır. Yani muhabbet bağı oluşacaktır, sevgi bağı oluşacaktır. Nasıl ki bir insan sevdiği karşısında onu üzmemek için, onu kırmamak için ihtiyatlı olur, dikkatli olur, bir takım hallere ve hareketlere ehemmiyet gösterir, önem gösterir, çocuk arasındaki ilişkide böyle olacaktır. Tabii her zaman baş okşamak merhamet değildir. Bazen okşamak da merhamettir. Yani orada tabii biz burada çocuklarınızı alın, patır kütür dövün anlamında bir ifade kullanmıyor. Bunlar asla. Bu böyle bir kastımız yok. Buradaki kastımız şu. Bazen tekdir, uyarı yetmez. Büyüklerin dediği gibi tekdir ile uslanmayanı bazen köteklemek gerekir. Peki o ne zaman oluşur? O artık uç noktadır. Dönüşünün olmayacağını düşündüğünüz yerde olacak olan şeydir. Yani şunu demek istiyorum. Diyelim ki çocuğumuzu namaza alıştıracağız. Araya bir muhabbet koyacaksınız. Yani çocuğunuz sizinle muhabbete yarışa girecek. Diyecek ki ha babam bunu seviyorsa, annem bunu seviyorsa benim de onu sevmem lazım diyecek. Yani tabir yerindeyse evlatları anne babalarına aşık etmek lazım. O kalp eğer anne babaya aşık olur. Çünkü o zaten tabiatında var. Çocuğun tabiatında bizim o muhabbeti anlatırken üç türlü muhabbetten bahsediyoruz biz. Bunlardan birincisi tabii olan muhabbet birisi. O şu anne babanın evladına, evladın anne babasına olan sevgisi. İşte bir koyunun kuzunun arasındaki sevgi de böyledir. Bu tabii muhabbettir. İçinde olandır bu. Bir diğeri süfli muhabbet vardır. Bu şeytanidir. Nefsidir. Vesveselerle beslenir. Diğeri de ulvi muhabbettir. O da ilahidir. Hem Allah hem peygamber sevgisinin karşılığıdır. Burada önemli olan o tabii sevgi, yani bizim içerimizde var olan, evlatlarımıza, kendimizde var olan sevgiyi önce hissettirmek gerekiyor. Tabii çocuğun aklı alıncaya kadar, bu 7 yaş olabilir, 8 yaş olabilir, Efendimizin işareti 7 yaş ve 10 yaş aralığı. Demek ki 7 ile 10 yaş arasında çocuğun artık aklı ve kendi iradesi kalite kazanmaya başlıyor. Ondan dolayı Efendimiz 7 yaşında emretmeye başlayın. Ama 7 yaşına kadar o çocuğun kalbinde bir taht oluşturmalı anne baba. Her çocuğun fıtratı farklıdır. Evet. Her çocuğun fıtratı farklıdır. Yani A şahsının çocuğuyla B şahsının çocuğu burada birbirine karıştırılmaz. Herkes kendi çocuğunun tabiatını kendi bilir. Ama buradaki asıl esas şudur. Acizane kanaatim çocuklarla 7 yaşına kadar oynamak lazım. Oyun oynamak lazım. Yani anne babalar en ulvi işlerini, en ulvi meselelerini çocukları olarak görmeli. 7 yaşına kadar çocuğumuzu baş tacı yapmak lazım. Başımıza takke gibi takmak lazım tabirlerindeyse. Onunla uğraşmak lazım. Onunla yoğurmak lazım. Onu internetin sokaklarına vesaireye teslim etmemek lazım. Şimdi görüyoruz 2 yaşındaki çocuğun eline, 3 yaşındaki çocuğun eline telefon veriliyor. Halbuki o çocuğun telefonu anne babası olması lazım. O çocuğun tableti anne babası olması lazım. O zaman o aradaki muhabbet gelişir. Muhabbet ünsiyetle ilişkilidir. Yani insan neye ünsiyet duyuyorsa, neyle kendine bir yakınlık duyuyorsa onunla muhabbet gelişmeye başlar. Ve o gelişme hali 7 yaşına kadar perçinler. 7 yaşından sonra siz çocuğunuza hadi yavrucuğum namaza dediğinizde o size onu bırakmadan fırlar abdestini alır gelir. Çünkü sizi abdeste giderken, çoraplarınızı çıkarken görünce sizden önce davranır. Bu yönlendirir. Bu hali de kazanmadıysa emredeceksiniz. Hadi yavrum bak namaza gidiyoruz diyeceksiniz. Ha baktınız üşeniyor mu? Alın kucağınıza götürün lavabonun altına siz sokun abdesti alırın. Ya baktınız o da mı olmuyor? Bu sefer ayağına getirin suyu. Hocam böyle şımarmış olmaz mı çocuk? Yok böyle şımarmış olmaz. Bu şekliyle çocuk ne kadar ehemmiyetli olduğunu görmeye başlar. Ha yeri geldi çünkü akıl artık yönetmeye ve yönlenmeye başladığında yaş 10 oldu. Temiz kabiliyeti gelişti. Eğriyi doğruyu öğrenmeye başladı. Bunu o zaman yapmayacaksınız. Yani 10 yaşında, 11 yaşında, 12 yaşında çocuk yataktan kalkmadığı zaman gel ben sana abdest aldırayım demeyeceksiniz. Hadi bakayım kalk diye emir vereceksiniz. Çünkü çocuğun o yaşı emir alma yaşıdır. Okşanma yaşı geride kaldı. Şimdi biz çocuklarımızı 10 yaşına kadar çocuk gibi büyütüyoruz. Adam yerine koymuyoruz çok af buyurun. 10 yaşından sonra dikkate almaya başlıyoruz. 13-15 yaşına gelince de namaz emretmeye başlıyoruz. Ondan sonra okşamaya çalışıyoruz. Yavrucuğum hadi kalk bakalım. Bak ben sana şunu yapayım. İşte orada şımarma başlıyor. Yani hastaya ilacı ne zaman verilecekse çocuğun da ilacı o zaman verilecek.
Eyvallah. İmam Maverdi diyor ki hocam çocuklarınızın yetişmesinde 3 dönem vardır. İlk 7 yaş o çocuklar çiçeğinizdir.
Evet.
Çiçek gibi bakın.
Evet.
Sonraki 7 yaş yani 7-14 yaş arası sizin hizmetçinizdir. Emredeceksiniz. İsabet, tabii ki bu manada. Evet. Biraz daha yetiştirme anlamında da emirler evet. verilecek dediğiniz gibi. Üçüncü 7 yaş yani 14-21 yaş sizin artık vezirinizdir. Sizin temsilcinizdir. İşte Erhan'ın oğlu, Sami'nin oğlu, evet. Sami'nin kızı, Erhan'ın kızı derler. Evet. 21 yaşından sonra ya dostunuzdur ya düşmanınızdır diyor.
İşte bu 25 yaşına kadar, ben de ilave edeyim, İmam Azam Ebu Hanife 25 yaşına kadar da teeddüp olunur diyor. Yani oradaki sefahet dediğimiz karşılık 25'e kadar da devam ediyor. O zaman bizim çocuklarımıza o gelişim dönemlerince, işte 0-2 yaş arasında, 2-4 yaş arasında, 4-6-7 yaş arasında, 7-9-13 arasında, 13-15 davranış kalıplarımız var bizim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu İbn-i Cema'nın eğitim metodu yöntemleriyle ilgili yazdığı kitap da var. Oralarda da yazıyor bunlar. Bunu bugünkü eğitim pedagogları, psikologlar da kitaplarına taşıyorlar. İşte Piaget'sidir, Kohlerberg'idir, Freud'dir vesairedir. Onlar da bir şeyler yazmaya çalışıyorlar. Bu alanda anne babaların kendilerini eğitecek eğitim alanları bulmaları gerekiyor. Yani İslam'da çocuk eğitim modeli nasıl olur? Bunlarla ilgili nasıl fikriyat geliştirilir? Çocuğun o yaş aralıklarına neler yapılması gerekir? Onları bilerek çocuğun üzerine gitmek gerekir. Biraz önce söylediğim gibi 15-16 yaşına kadar namazla emredilmemiş bir çocuğa 16 yaşından sonra hadi oğlum namaza kalk deyip biz onu ısındıracağız diye okşamaya başladığımızda okşanmaması gerektiği zamanda okşanacaktır. Yani yersiz ve zamansız iltifat zulümdür. Bu yersiz ve zamansız bir karşılıktır ve bunun ta baştan başlaması gerekir. Zamanı kaçtıktan sonra geriye dönüş almaya çalıştığınız zaman ne yapacağız hocam, bırakalım mı? Hayır. Orada da farklı yöntemlere gireceksiniz. O zaman çocuğunuzun dünyasında tekrar yeniden bir yer alıp, model alıp, o modeli doldurmanın gayreti içerisine girmeye çalışacaksınızdır.
Eyvallah.
Yani şunu söyleyelim hocam. İşimizi önemsediğimiz kadar, aşımızı önemsediğimiz kadar, satın almak istediğimiz evi, arabayı önemsediğimiz kadar, fazlasıyla çoluğumuzu, çocuğumuzu önemsememiz gerekiyor.
Eyvallah.
Yani Mevlam kayıra, saldım çayıra muhabbeti olmayacak. Onlar bizim çocuklarımız. Onların üzerine eğilmesi gerektiği an itibariyle, vaktiyle nasıl olması gerekiyorsa bu haliyle çocukları yetiştirme periyoduna koymak gerekiyor. Yani biz zamanında yapmadığımız müdahalelerin sıkıntılarını çekiyoruz.
Eyvallah.
Diyor ki 15 yaşını geçince diyor kapanır, başını örter. 20 yaşını geçince başını örter. 3 yaşından 5 yaşına kadar namaz kıldırıyor çocuğuna. 10 yaşından sonra namazını takip etmiyor. Yani bunlar tenakuzlardır, çelişkilerdir. O yüzden ne yapacak? Efendimizin çizdiği o çizgiyle eğitim çizgi alanlarını bir araya getirecek, çocuğunun o anlamda eğitilmesine gayret edecek.
Eyvallah.
Bunun için de sebepler arayacak, yardımlar isteyecek. Bunun için de müracaat edeceği sahneler olacak yani. Anne baba çocuğunu dertlenecek hocam. Mesele budur.
Eyvallah. Allah razı olsun hocam.
Sizler de Allah razı olsun.
Ben böyle elimde kağıt kalem notlar alarak dinledim. İnşallah dinleyicilerimiz de bu manada istifade etmiş olurlar.
İnşallah.
Çünkü hakikaten çok önemli bir husus. Biz bugün meydanlara çıkıp bazı hususları protesto ediyorsak, işte LGBT propagandasına karşı bir şeyler yapmaya çalışıyorsak, evlatlarımız için dertleniyorsak, yayınlar, programlar vesaireler yapıyorsak, hepsi geleceğimizin teminatı, evlatlarımızın iyi bir model olması içindir.
Şöyle diyelim hocam, cennete ikram edeceğiz.
Cennete ikram edeceğiz.
Cenab-ı Hakk'a sunumu sunacağız onları. Onlar bize aydınlık olacaklar inşallah ahirette.
İnşallah.
Böyle bakmak lazım.
Hocam işin sırrı bu bence.
Evet.
Buradan yaklaşmak lazım.
Evet.
Yani anne ve babalara...
Ahiret aydınlığı, cennet kandili, böyle düşünmek lazım.
Eyvallah. Anne ve babalara buradan bu işle uğraşan dostlarımıza da belki bir rehber olsun. Yani İnşallah. Anne ve babaya cennete girmek istiyor musunuz?
Evet.
Bu çocuğu iyi yetiştirin o zaman.
İşte yani, Efendimiz sakıt sadakayı cariye diyor ya.
Eyvallah.
Kendisine Kur'an öğretilmiş, arkasından duasını yapan yavru işte. Buyurun.
Eyvallah.
Yani malın mülkün yok, sadakayı cariye bırakamıyorsun. İlmin yok, sadakayı cariye bırak. Evladını bırak.
Eyvallah.
Yani burada işte gayret gerekiyor. Burada da peygamberi çok iyi anlamak gerekiyor. İnşallah Cenab-ı Hak nasip ederse Hazreti Peygamber'in bu çocuk yetiştirme modeliyle alakalı böyle bir çalışma yapmak lazım yani.
İnşallah hocam.
İnşallah.
Hatta bilmiyorum, İslam Tefekkür Ufku programında mı olur veya farklı butik bir programda mı olur? Bu meseleleri konuştuğumuz bir program çerçevesi
inşallah
çıkartalım.
İnşallah bir şey yapalım.
Değil inşallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık. Allah razı olsun.
Sizler
çok, çok sağ olun.
Sizler sağ olun.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Erhan Turan hocamla birlikteydik. Anne ve babalığı konuştuk, evlatlarımızı konuştuk programımızın son dakikalarında. Ama hakikaten önemli bir konuydu. Bu konuları yine konuşmaya devam edeceğiz diyelim. Allah'a emanet olun efendim.